Ayrım 24.
Dikenli düzünden türküler geliyor. Her bucaktan bir oynak türkü geliyor. Çiftçiler çitleri koşmuşlar. Bacaklarını ne çakır dikeni dalıyor ne bir şey. Rahat. Mutlak değirmen olup köyünde düğün olacaktır. Büyük bir bayram. Durmuş Ali o töm töm haliyle bir bacağını da başının üstüne kadar kaldırıp tek ayağıyla bir acayip oyun oynayacaktır. Alem gülecektir. Recep Çavuş duysaydı bu işi sevinirdi. Ne çare ki şimdi anavarzının bükünde yatıyor. Derken Mehmet'in içine korkuya benzer bir şeyler girdi. Binden fazla köylü. Bu inanılmaz bir iştir. Binden fazla silahlı köylün ne işi var bu dağlarda? Bu görülmüş iş değil. Bir köy yanmış. Yanmışsa onların neyine gerek? Bir bölükte jandarma. Aldırma olursa olsun yüreğindeki korku silindi, geçti gitti. Şimdi öyle hissediyor ki 1500 olsun, 2000 olsun. Olsun oğlu olsun, korku yok. Üzerinde de 300'den fazla kurşun var. Hiçbirisini boşa sallamayacağından, yaşamakta olduğundan emin olduğu kadar emin. Sabaha kadar az çok bunları düşündü. Hacca da hiç aklından çıkmıyordu, onu da düşündü. Mapushaneyi düşündü, yüreği burkuldu. Bu kadar felaketin bir arada bir insanın başına nasıl gelebileceğine şaştı. Çok az küfrederdi, hışımla küfretti. Cabbar uyandığında gün kuşluktu. Gözleri güneşte kamaşarak, ''Beni neden uyandırmadın Mehmet?'' diye sordu. ''Uykum gelmedi.'' Cabbar, ''Bir lokma ekmek yiyelim sen de uyu.'' Mehmet, ''Olur.'' Cabbar çıkını getirdi, açtı. Peynirle taze soğan vardı. Peynirle taze soğanı yufkaya sarıp dürüm yaptılar. Ağır ağır yemeye başladılar. Yemeklerini yedikten sonra karşıki kayanın altından bir su akıyordu. Ona varıp ağzı aşağı yere serilircesine yatıp içtiler. Mehmet, ''Şuraya güneşe yatayım.'' dedi. Cabbar, ''Yat.'' Mehmet başını kor komaz gitti. Bir çocuk gibi. Yüzü bir çocuk masumiyetiyle rahattı. Gün gelip tepeye dikilince uyandı. Terlemişti. Girindi. Kayanın dibinden kaynayan suda yüzünü yıkadı, açıldı. Cabbar, ''Bu ümmet bize bir iş etmesin Mehmet.'' ''Bir iş etmesin.'' Cabbar, ''Kim bilir?'' Mehmet, ''Edemez, edemez ama biz buradan gidelim. Değirmen oluğu tutalım.'' Cabbar, ''Pusuya düşersek?'' Mehmet, ''Eşkıya pusuya düşmez, eşkıya pusuya düşürür.'' Cabbar, ''Ümmeti bekleyelim.'' Mehmet, ''Bekleyelim, haber vermeden olmaz.'' Bir saat sonraydı ki aşağıda çalılıkların arasından bir çıtırtı duydular. Kendilerini kayaların ardına attılar. Ses gittikçe büyüyordu, çıtırtı yaklaştı. Çamın arkasından Ümmet çıktı. Onları tam siper görünce gülümsedi. Mehmet de gülümsedi. Ümmet, umudu kestiler dedi, dönüyorlar. Ben de onlara dün Anavarza'nın düzünde vukuat çıkaran eşkıya bugün Akarcan'ın dağını tutamaz dedim. Cabbar, iyi söylemişsin Ümmet kardeş dedi. Ümmet, ince Mehmet'in elinden tuttu. Seni dedi, canım kadar sevdim kardeş, iyi yaptın. Senin yoluna çoluğum, çocuğum, karım hepsi kurban. Cabbar, ''Yaktık, cayır cayır yaktık.'' diye övündü. Ümmet buna karşılık hiçbir şey söylemedi. Mehmet, ''Ümmet kardeş, herkesin ektiği toprak, herkesin olursa nasıl olur?'' diye sordu. Ümmet, ''Çok iyi olur.'' dedi. Mehmet, ''Herkesin çift sürdüğü öküz kendinin olursa nasıl olur?'' Ümmet, ''Ondan iyi şey dünyada bulunmaz.'' Mehmet, ''Çakır dikenli iyice yaktıktan sonra çift koşulursa nasıl olur Ümmet kardeş?'' Ümmet, ''Çok iyi.'' Ümmet'in getirdiği ekmek çıkınını Cabbar elinden aldı, beline bağladı. ''Sağlıcakla kal Ümmet.'' dediler. Ümmet, ''Başınız dar akırsa bana gelin. Sizi kardeşim gibi korurum. Seni çok sevdim Mehmet.'' dedi. Mehmet, ''Sağ ol.'' Önde yürüyen Mehmet durdu, Cabbar da onun yanına gelince durdu. Mehmet sol eliyle Cabbar'ın silahını tutan elini sıktı. Göz göze geldi, durup öylecene bakıştılar. Mehmet, ''Kardeş'' dedi, ''bir seviniyorum, bir seviniyorum ki şu işe.'' Cabbar, ''Ben de.'' Karadut köyü Ceyhan Irmağı'nın kıyısına düşer. Ceyhan Irmağı Karadut köyünün önünde ovaya yayılır, genişler, bir göl gibi büyür, durgun görünür. Buralarda Ceyhan Irmağı 10 yılda, 15 yılda yatak değiştirir, sağa sola yalpa vurur. Gittiği yerlerde bolca mil bırakır. O yüzdendir ki buralar Çukurova'nın öteki yerlerinden daha verimlidir. Toprağına paha biçilmez. Ali Safa Bey'in son ele geçirdiği çiftlik Karadut'la sınır sınırıdır. Çiftliğin topraklarının yarıdan çoğu Ermenilerden kalmadır. Gerisi de Karadut köylülerinden zorla hileyle alınmadır. Karadut köylüleriyle Ali Safa Bey arasındaki anlaşmazlık yıllardır sürer gider. Birbirlerinin izlerine kurşun sıkarlar. Ali Safa Bey'in verimli karadut topraklarına musallat oluşu, hileyle epey toprağı da ele geçirişi uzun bir hikaye. Daha doğrusu bir maceradır. Bu iş Ali Safa Bey'in hilekarlığının, ihtirasının ölçüsüz, engel tanımaz olduğunu gösterir. Bir avuç toprak için Ali Safa Bey'in nelere kadir olduğunu da anlamış oluruz. Sarıbekir Karadut köyündendi. Köyün tek okur yazar adamıydı da. Kasaba mektebinde okuduğu sıralar zekasıyla ün salmıştı. Yürekliydi, ataktı, doğruydu. Ağzından yalan namına yalan çıkmamıştı. Uzun boylu sırım gibiydi. Güleç yüzlü, çocuk gibi saf, temizdi. Bekir Ali Safa Bey'in karşısına dikilen bir engeldi. O olmamış olsaydı Ali Safa Bey Karadut köyünün tarlasının tümünü çiftliğine katabilirdi. Önüne dağ gibi dikildi, kendi tarlasını, köylüsünün tarlasını savundu. Öteki köylülere hiç benzemiyordu. Köylüler onu çok seviyorlar dediğinden çıkmıyorlardı. Uzun yıllar Ali Safa Bey ona hiçbir kötülükte bulunamadı. Köylülerle arasındaki davalar sürüp gidiyordu. Köylü bir türlü alt olmuyordu. Vakta ki, evet vakta ki, çetebaşı Kalaycı Osman onun amcası oğlu olurdu. İşe yaramazın serserinin biriydi. Üstelik de Ali Safa Bey'in itiydi. Köyde ne olur ne biterse Ali Safa Bey'e ulaştırıyordu. Köylü onu hiç sevmiyordu. Zaten çok çok da köyde kalmıyordu Kalaycı. Kalaycılığı da terk eylemiş. Ali Safa Bey'in çiftliğine yanaşmıştı. Köylünün hayvanlarını çalıyor, ekinlerini ateşe veriyor, her türlü namussuzluğu yapıyordu. Köylünün burasına gelmişti ama ne yapsınlar, bir yanda Bekir Efendi'nin hatırı, bir yanda Ali Safa Bey'in korkusu, bir yandan da ite bulaşma sakıncası vardı. Bekir Efendi'nin düğünü oluyordu. Davullar, zurnalar ver yansın ediyordu. Köy dönüyordu. Bütün köy halay çekiyor, türkü söylüyordu. Köydeki her ev bir düğün eviydi. Bekir Efendisi evleniyordu köyün. Düğünün son gecesiydi. Düğün evinin önünde üç el silah atıldı, ortalık karıştı. Bekir Efendi vurulmuştu. Kalaycı vurmuştu. Gelini eli kınalı kaldı. Kalaycı da karanlığa karışıp soluğu dağlarda aldı. Kalaycının Sarı Bekir Efendi'yi vurmasının türlü sebepleri üstünde duruldu. Ne olursa olsun durup dururken Kalaycının Bekir Efendi'yi tam düğün gecesi vurması şaşılacak bir işti. Bunu kimse beklemiyordu. Köylüler hep bir ağızdan "Kör olası Bekir Efendi gibi adama kıyılır mı?" diyorlardı. Kör olası! Türlü sebepler sayıp döküyorlardı. Kimisi "Ali Safa Bey teşvik etti, para verdi, vurdurdu Bekir Efendi'yi" diyordu. Kimisi "Kızı seviyordu. Bekir Efendi ile evlenmesini götüremedi de ondan" diyordu. Kimisi "Serserinin biridir. Aklı öyle esmiştir, çekmiştir, silahını vurvermiştir. Sırf Kalaycı Bekir Efendi'yi vurdu desinler diye" diyordu. Kimisi de bunlar Kalaycı Osman'ı yakından tanıyanlar. Çocukluklarından beri Kalaycı Osman Bekir Efendi'yi çekemiyordu. Kalaycı'nın Ali Safa Bey'e yardım etmesi bile Bekir Efendi'nin köylüyü tutması yüzündendi. Bekir'i bir türlü çekememişti. Evlenmesi, köylünün de Bekir'i bu kadar sevmesi bu işi ona yaptırdı diyorlardı. Her neyse gerçekten Kalaycı'nın Bekir Efendi'yi vurması için hiçbir sebep yoktu. Yukarıdaki düşüncelerin hepsi birden Kalaycı için doğru olabilirdi. Kalaycı'nın tiniyetinde sayılanların hepsi de vardı. Bundan sonradır ki Kalaycı, Ali Safa Bey'in elinde bir korku, yıldırma silahı kesildi. Daha da ne kadar ipten, kazıktan kurtulmuş varsa başına topladı. Bir bela, bir afet gibi Çukurova'daki Ali Safa Bey'e karşı gelen fıkaraların başına çullandı. Ali Safa Bey'in hasımlarının iflahını kuruttu. Her şeye karşın Ali Safa, Bekir Efendi vurulduktan sonra bile Karadut köyünden bir karış toprak alamadı. Kalaycı köye gelemiyordu. Eşkıya değil her yanı ateş olsa Karadut köylüsü adam yerine koymuyordu Kalaycı'yı. Çekinmiyordu ondan. Günlerden beri Çukurova çalkalanıyordu. İnce Mehmet adı dilden dile dolaşıyordu. Köy yakan, ocaklar söndüren İnce Mehmet. İnce Mehmet Aktozlu köyü yandıktan sonra dillere destan olmuştu. Aktozlu köyünü görmeye gelenin hesabı yoktu. Aktozlu'nun kadınları, çocukları birbirlerine, onları görmeye gelen yöre köylülerine İnce Mehmet'i anlatıyorlardı. Dev gibi bir adamdı. Bir kocaman çam kütüğünü ateşleyip eline almış evden eve yakarak dolaşıyordu. Köyün içinde yel gibi dolanıyordu. Yaktığı evlerden birisi sönecek olsa yetişip ateşi basıyordu. Bir görseydiniz İnce Mehmet'i. Gecenin karanlığında gözlerinden ışıklar saçıyordu. Boyu bir kavak gibi uzuyor, bir kısalıyordu. Kurşun da geçmiyordu ona. Önüne gelen kurşun sıkıyor, kâr ettiremiyordu. Başka başka köylerde, başka başka biçimlerde, başka başka yorumlarla İnce Mehmet üstüne hikayeler anlatılıyor, babam anlatılıyordu. Ali Safa Bey, muallimin bağında her zamanki buluştukları mağarada buluşup, Kalaycı'ya İnce Mehmet'i ortadan kaldırma önerisini yapınca, Kalaycı buna çok sevindi. Ama sevincini belli etmedi. "Bu iş zor iş Ali Safa Bey," dedi. "Zor iş, böyle bir adamla başa çıkılmaz." Ali Safa Bey, "Çukurova'da İnce Mehmet adı dillere destan. Vuracaksan böylesini vur da namın dünyayı salsın. Fırsat bu fırsat. İnce Mehmet'i de ortadan kaldırırsan gayri Çukurova bizim demektir." Kalaycı, "Zor," dedi. Ali Safa, "Korkma," diye omuzuna vurdu. "Epey de ötekinden çıkacak." Kalaycı, "Zor ama bir bakalım, belki bir yolunu buluruz." Ali Safa Bey, "Bulmalısın mutlak, o ne kadar cesur olsa da daha yenidir. Dağların oyunu bilmez, bir tuzağa düşürürsün tamam." Kalaycı, "Bakalım," dedi. Ali Safa Bey'den ayrılıp arkadaşlarına gelince, "İş çıktı," dedi. "Epey de yolu var, kolay da." Arkadaşları Kalaycı'nın gözüne baktılar. Kalaycı, "İnce Mehmet derler biri türedi ya, hani Aktozlu köyünü yakan, onu ortadan kaldıracağız, yolu açık. Ne kadar istersen o kadar." İnce Mehmet'i vurmak Kalaycı çetesi için ekmek yemek, su içmek kadar doğaldı. Daha çıktı çıkalı Kalaycı'nın ortadan kaldırdığı çete üçü buluyordu. Sarı Bekir Efendi de içinde vurduğu adamların sayısının 40'ı geçtiği söyleniyordu. Kalaycı Osman kısa boylu, yeşil yılan yeşili gibi yahut da çakıra çalan bir tuhaf, soğuk, ölüm gibi donuk gözlü birisiydi. Seyrek sakalları kirpi oku gibi dik dik sarı yüzüne çakılmıştı. Geniş omuzlarına bakarak boynu inceydi. Bir de bütün boynu ateşte kızartılmış gibi kıpkırmızıydı. Cepleri sırma işlemediği mavi şalvar giyiyordu. Sağlı sollu bütün bedeni fişeklerle donatılmıştı. Bacaklarında bile fişeklik bağlıydı. Fişeklikler de işlemeliydi. Ta uzaktan par par ediyordu. Sağlı sollu bir sürü sapı sedef tabancalar, kamalar, hançerler. Göğsünde de bir dürbünü vardı. Aynalı dürbün. Başındaki mor fesinin altında sarı kâkülleri iki kaşın arasından dökülüyordu. Atılgan değildi, cesur da değildi, hilekardı. Çarpıştığı, takip ettiği hiçbir insanla yüz yüze çarpışmamış, her zaman arkadan vurmuştu. Onun yaptığı hilekarlık, kurduğu tuzak akla hayale gelmezdi. Ali Safa Bey'in aleti gibi görünüyordu. Gerçekten aletiydi. Bir bakıma da Ali Safa Bey ona aletlik ediyordu. Şimdiye kadar jandarmayla ancak bir iki kere karşılaşmıştı. Jandarma onun takibine çıktı mıydı, Ali Safa Bey'in kurduğu haberci ağı derhal Kalaycı'ya yetişiyordu. Kalaycı kışları da Ali Safa Bey'in evinde, kendisi için yaptırdığı özel odada mükellef bir hayat sürüyordu. Yalnız odada sıkıldığı zamanlar dağa çıkıyor, çetesinin başına geçiyordu. Çete de çok rahattı. Kar bastırdığı zaman sert bir dağ köyüne yerleşiyorlar, gelsin kuzu gitsin kuzu keyif sürüyorlardı. Bunca serbestlik, bunca rahat hep Ali Safa Bey'in yüzündendi. Bu yüzdendir ki Ali Safa Bey öl desin ölürlerdi. Kalaycı sordu, "İçinizde İnce Mehmet'i tanıyan var mı?" Horali belini bir ağaca dayayıp gözlerini yummuştu. Doğruldu. "Ben iyi tanırım ha," dedi. "Deli Durdu çetesinde beraberdik." Kalaycı, "Yanıma gel öyleyse Horali," diye çağırdı. Horali kalktı geldi. Kalaycı onu iki omuzundan tutup salladı. "De bakalım nasıl adamdır bu İnce Mehmet?" Horali yutkundu. Dudaklarını siler gibi yadım. "Şöyle bakarsan hiçbir şeye benzetemezsin. Kısacık, incecik, koca kafalı, büyük gözlü, 20 yaşında gösteren, hep düşünceli duran bir çocuktur. Onun kurşun attığını görmeyen, bir çatışmada yanında bulunmayan kim olduğunu anlayamaz. Bir nişan atar ki meteliği vurur. Çeteye geldiği gün Deli Durdu'yu bilirsin, ne kadar iyi kurşun attığını da bilirsin. İnce Mehmet ondan iyi attıydı. Şimdi artık iğnenin deliğinden geçiriyordur. Çok atiktir. Yörük çadır kavgasında istese Deli Durdu'yu hepimizi vururdu. Vurmadı. O böyle adam olmasaydı Deli Durdu onun hakaretinin altında kalır mıydı? Deli Durdu korkuyordu ondan." Kalaycı, "Amma da övdün Horali. Övdün ha övdün. Seni övücü başımı tuttu İnce Mehmet." Horali, "Yok," dedi. "Anlat," dedin işte İnce Mehmet'i anlatıyorum. Ben de bildiğimi gördüğümü anlattım. İşte böyle bir adam İnce Mehmet." Kalaycı toprağa oturdu, başını iki eli arasına aldı, düşünmeye başladı. Bir saat mi, iki saat mi ne geçti, Horali'yi yeniden çağırdı. "Beni iyi dinle Horali," dedi. "İnce Mehmet sana güvenir mi?" Horali, "Güvenmez." Kalaycı, "Niye?" "Deli Durdu'ya karşı koyduğunda ben Deli Durdu'dan taraf çıktım." "Bundan ne çıkar?" "Güvenmez. Zaten o hiç kimseye, babasına bile güvenmez. Yanındaki cabbara bile güvenmez." Kalaycı, E sen de dedi. Dünkü eşkıyayı başımıza gizik duran ettin. Horali bilir mi onu dedi. Kalaycı bilmez ol diye çıkıştı. Sinirlendiği zaman burnunu karıştırır, burnundaki kılları çekerdi, gene öyle yapıyordu. Sen demek istiyorsun ki İnce Mehmet ne tuzağa düşer ne vurulur. Horali öyle demek istemedim. Tuzağa düşmez adam olmaz. Ne de olsa İnce Mehmet daha acemidir. Tuzağın biçimine bakar. Kalaycı sana güvenirim Horali dedi. Sen her işin üstesinden gelirsin. Senin gibi de tecrübeli eşkıya kalmadı dağlarda. Bunu sana havale edeceğim. Horali, et ama ağa, onlar iki kişi. Kalaycı, öteki kim diye sordu. Uzun Cabbar. Kalaycı, Allah için Uzun Cabbar temiz çocuk, baba yiğit çocuk. Horali, ne gelir elden, o da onunla gidecek. Kalaycı, gitsin dedi. Sonra birden, bana bak Horali kardeş dedi. Onun bulunduğu yeri buluruz. Sen gidersin, onu bizim çeteye davet edersin. Bu olmazsa başka bir çaresine bakarız. Horali belki davete gelir de bu işi kolayca hallederiz. Belki gelir. Tuzağı muzağı akıl etmez o. Kalaycı, tamam mı? Horali, tamam. Kalaycı, yerini çabuk bulabilir miyiz ola? Belli bir yer var mı? Horali, daha yeni fıkaracık diye gülümsedi. Nereden yeri olsun ama bulması kolay. Ben onu bulurum. Günlerdir kaça saklana aç yol yürümüşlerdi. Ormanlıklık hayalıklı dağlar aşmışlardı. Yorgunluktan ölüyorlardı. İkisi de sırtlarındaki cephane yükünün altında iki büklümdü, elleri de titriyordu, üşümüş gibi. Karanlık kapkara çökmüştü, yıldızlar seyrekti, ipileşiyordu. Yıldızlar sabaha karşı üşürler, sabah yaklaşıyordu. Gürültü birdenbire patlayınca Cabbar irkildi. Ne o diye şaşkınlıkla sordu. Mehmet, suyun gözü dedi. Hani ilk geldiğimizde Cabbar bildim diye karşılık verdi. Öyleyse azıcık oturalım başına Mehmet. Olmaz. Bütün yorulmasına, bitmesine bakmayarak birazcık olsun bir yerde durmuyor, habire yol alıyordu. Soluk soluğa. Ne var yani Cabbar kardeş dedi. İşte geldik. Bir nefes alıyor duruyoruz, sonra başlıyor. Ne var yani? Köye gidince dinleniriz. Köye şafak atmadan girmek gerek. Ya Cabbar kardeş, bu kadar yol yürüdük de şimdicik varırız köye. Öyle değil mi Cabbar kardeş? Cabbar, aldırma dedi. Bunun üstüne Mehmet de bir daha konuşmadı. Köye yaklaştıkça daha hızlı yürüyordu. Cabbar da arkasından yetişmek için var gücünü harcıyordu. Şafağın yerinde iğne iğne ışıklar belirirken köye girdiler. Birkaç köpek gürültüyle onları karşıladı. Mehmet oralı bile olmadı. Bütün hızıyla dimdik yürüdü. Durmuş Ali'nin evine geldi. Durmuş Ali emmi! Durmuş Ali emmi! Durmuş Ali hemen karşılık verdi. Sen misin İnce Mehmet'im? Benim. Geliyorum İnce Mehmet'im. Hoş geldin yavrum. O gavuru nice eyledin. Duyduk ki Aktozlu köyünü yakmışsın. O gavur da içinde çatır çatır yanmış. Kapı açılınca Mehmet heyecanla sordu. Kim getirdi bu haberi size? Köylü hep duydu mu? Durmuş Ali. Hepiciğimiz duyduk yavru. Eline sağlık. Hepiciğimiz sevindik. Ölüme sevinilmez ya, hak etti. Avradı bile sevindi. Ettiğini buldu dedi. Bir damla yaş bile dökmedi. Gelin içeri yavrularım. Birden kendine geldi, merakla sordu. Öteki arkadaşınızı hani ihtiyarını ettiniz? Mehmet içini çekerek. Sorma. Durmuş Ali, Allah rahmet eylesin. Ben size şimdi ocağı yakarım, açsınız herhalde. Mehmet sorusunu unutmamıştı. Durmuş Ali emmi dedi. Kim getirdi size bu haberi? Durmuş Ali, duydun mu yavru diye sordu. Duydun mu olan işleri? Topal Ali o gavurun adamı olmuş. İşte o söyledi. Köy yanarken o da buraya geliyormuş. Durmuş köyün dışında yangını seyretmiş. Köy yanınca içine girmiş, bir içeriden Abdi'nin kemiklerini çıkarmışlar. Kemiklerinin bile çoğu yanmış dedi. Mehmet, demek Topal Ali onun adamı olmuş. Durmuş Ali ocaktaki közlerin üstündeki külü açarken, öyle yavrum diye karla söylendi. İnsanoğlu bu, çiğ süt emmiş. Mehmet güldü. Durmuş Ali, inanmadın mı diye gözlerinin içine baktı. Mehmet, emmi dedi. Sen de ne çabuk unutuyorsun. Durmuş Ali, ihtiyarlık çökünce başa dedi. Mehmet, aldırma, mesele değil diye omuzlarını okşadı onu. Ocağın başına da oturdu, Cabbar da oturdu arkasından. Durmuş Ali üfüre üfüre ocaktaki ateşi parlattı. Dedi gülerek, daha ne var ne yok. Mehmet, hiç dedi. Az sonra sabahın ışıkları pencereden sızmaya, yavaş yavaş ortalığa ağarmaya başladı. Durmuş'un yaşlı karısı Mehmet'in yöresinde dört dönüyordu. Çatır çatır mı diye soruyordu. De bakalım Mehmet'im, çatır çatır mı? Ne iyi ettin şunu, çatır çatır öyle mi? Ocaktaki çorbayı indiriyor, yağ kızdırıp cızırtıyla üstüne döküyor, evin içini bir yağ kokusudur alıyor. Çatır çatıra, kemikleri de yanmış diyorlar, yansın. Aktozlu köyü kül olmuş diyorlar, kül olsun. Sofrayı getirdi, ortaya attı. Çorbayı da büyük bir sahana doldurdu, sofranın ortasına koydu. Ama ağzı hiç durmuyor, habire söyleniyordu. Çatır çatıra, çatır çatır. Bir zaman Mehmet'in elinde kaşık kala kaldı. Ne çorbaya daldırabiliyor ne de yere koyuyordu. Öylecene tutup duruyordu. Cabbar bunu az sonra fark etti. Cabbar'la göz göze geldiler. Ortalıkta derin bir sessizlik oldu. Durmuş Ali de durdu. Bunların hallerine merakla bakmaya başladı. Neden sordur ki Mehmet hızla kaşığını çorbaya daldırıp çabuk çabuk içmeye başladı. Gözlerine iğne ucu parıltısı geldi oturdu. Keskin, mest olmuştu. Başı dönüyordu. Sarı pırıltılar içinde şavkıyor, dönüyor. Çakır dikenlikte dağ gibi ateş yuvarlanıyor ha yuvarlanıyor, yuvarlanıyordu. Başını kaldırdı, dimdik durdu. Esmer yüzü gözleri ışığa batmıştı. Sana bir şey söyleyeceğim, Durmuş Ali emmi dedi. Durmuş Ali onun bu tavrına bir anlam veremedi, bomboş gözlerle bakarak sordu. Ne söyleyeceksin oğul dedi, sor. Mehmet sesi titreyerek, o gavur öldü gayri dedi, sustu. Sofrayı ortadan kaldırdılar. Ateşi ölçerdiler, kalktılar. Durmuş Ali iki kere dışarı çıktı, geri geldi. Evin çocukları ötede durmuşlar, kocaman kocaman açılmış gözlerle Mehmet'e bakıyorlardı. Durmuş Ali daha öldü gayrinin sonunu bekliyordu. Mehmet, öldü gayri derken öyle bir hal tıkınmıştı ki çok önemli bir şey söyleyeceği apaçık görünüyordu. Durmuş Ali dayanamadı. Öldü gayri diye sordu. Mehmet ağır ağır. Bir fikrim var diye başladı. Bilmem sen ne dersin bu işe. Gene sustu. Sonra çabuk çabuk konuştu. Bu köyün, öteki dört köyün tarlasını, tarlasının hepsini. Kim ne kadar, ne kadar ekiyorsa hepsini. Ektiği kadar. Gerisini siz bilirsiniz. İşte böyle. Silahım elimde beklerim. Çakır dikenliğe de ateş. Durmuş Ali. Bre Mehmet diye sözünü kesti. Gözünü sevdiğim oğlum. Yavaş konuş azıcık. Bir şey anlamadım. Mehmet heyecanlı dizginledi. Demem odur ki emmi, bu topraklar o gavurun babasının malı değil. Durmuş Ali düşündü, alnını kaşıdı. Mehmet, bu topraklar herkesindir. Toprağı o gavur yaratmadı. Beş köy köle gibi ona çalışır. Çukurova'da ağa da yok. Bir şey de yok. Hasan Onbaşı'yı bir dinleseydin. Durmuş Ali, bu topraklar da herkesindi eskiden. Bu gavurun babası çıkmadan. Allem etti, kallem etti, toprakları elimizden aldı. Ondan evvel herkes canının istediği gibi, canının istediği gibi ekerdi. Mehmet, işte diye parladı. İşte gene öyle olacak. Tam öyle olacak. Durmuş Ali gene başını önüne eğdi, düşüncelere daldı. Gene öyle olacak, tam öyle. Ne düşündün emmi? Durmuş Ali, keşke öyle olsa diye mırıldandı. Gözlerine yaş dolmuştu Mehmet. Olacak, senden bir isteğim var. Beş köyün aklı yetenine haber gönderecek, buraya çağıracaksın. Konuşup tarlaları dağıtacağım. Kölelikten, kulluktan kurtulacaklar. Herkesin ektiği herkesin. Ellerindeki öküzler de kendilerinin olacak. Durmuş Ali, keşke diye bağırdı. Keşke. Mehmet, sen haber gönder gelsinler.